Herkese selam, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde 4 anlaşma kitabının 2. anlaşmasından devam edeceğim. Geçtiğimiz bölümde kara büyü kelimeler adındaki bölümde kitaptaki ilk anlaşmadan bahsetmiştim. Ve 2. anlaşma aslında TEDx konuşmalarından her türlü kişisel gelişime kadar her yerde sık sık duyduğumuz şey. Hiçbir şeyi kişisel alma. Siz de böyle canınızı sıkan bir şey anlatırken karşınızdaki durup seninle alakalı değildir o ya, kişisel alma dediğinde iyice canı sıkılanlardansanız bölüme bir kez daha hoş geldiniz. Daha önceki bölümde de demiştim, bir şeyleri bilsek dahi bunu gerçekten yaşıyor muyuz diye sormak lazım kendimize. Kişisel alma konusunda da birazcık böyle. Yani zaten hepimiz biliyoruz ama bunu yaşama konusunda bizi engelleyen şeyler var ki, o yüzden belki de birine bir şey anlatırken kişisel alma sözü bize bir aydınlatma yaşatmaktan öte bildiğimiz ama henüz hayata geçiremediğimiz şeyi suratımıza çarpılması oluyor. Peki nedir bu kişisel alma mevzusu? Hayatınızı şöyle yaşadığınızı düşünün. Biri geldi ve size bunun neyini anlayamadın dedi. Ve bütün gün salak olduğunuzu düşünerek geçirdiniz. Ertesi gün başka biri geldi ve "Ay ne hızlı çözdün bu işi ya, çok zekisin" dedi. Ve tüm gün zeki hissederek müthiş bir özgüvenle ortalıkta dolaştınız. Sonra başka biri bir gün geldi ve "Yorgun görünüyorsun, iyi misin?" dedi. Ve bütün gün yorgun, solgun ve hatta çirkin göründüğünüzü düşünerek dolaştınız. Ve bambaşka biri de çıkıp işte tarzınızı çok beğendiğini söyledi. Ve kendi kendinize hayran biri olarak günü bitirdiniz. Hep bir benzetme vardır ya, biz kendi hayatımızın başrolüyüz diye. Peki yönetmen ve senaristler kim bu durumda? Yani bahsettiğim örneğe göre biz hayatımızın başrolüyüz. Evet, ama yönetmen biraz psikopata bağlamış gibi duruyor. Yani bu örnekteki gibi bir durumda kendimizle ilgili düşüncelerimiz, duygularımız konusunda kontrol pek bizde değil. İşte kişisel almama mevzusu bu kontrolü ele almaya başladığımız yer. Ben buna bazen şeye benzetmesi yapıyorum. Bok atsan yapışmaz deriz ya hani bazı insanlar için. İşte kişisel almayanlar o bok atsan yapışmayanlar birazcık. Ve kişisel alanlar da, yani sen ona bok atmasan bile başkasına atılan boku havada yakalayıp kendine yapıştırmayı başarabilenler. Ne boktan muhabbet oldu ya. Neyse, siz anladınız beni. Biz kişisel alma olayını bir de sadece kötü şeyler için kullanırız. Ama Mikuel kitabında diyor ki iyi şeyleri de kişisel almayın. Yani birinin gelip sana berbatsın dediğinde kendisinin berbat bir gün geçiriyorla ilgili olma ihtimali kadar, harikasın, aslansın, kaplansın dediğinde de yine kendisinin harika bir gün geçirmesiyle alakalı olması aynı şey. Ya bu arada tabii biri iyi bir şey diyorsa bunun modumuzu yükseltmesinde bir sorun yok. Güzel görünen bir şey, ama tüm iyi hissetmemiz bu gelecek geri bildirime bağlı olmadığı sürece. Benim bu konuda çevremde en güçlü gördüğüm kişilerden biri erkek kardeşim. Gerçi içindeki fırtınaları bilemem ama belki de hayatında bazı eleştiriler aldığı bir şey deniyor. Bazen sosyal medya içeriklerindeki yorumlarda dahi karşılaşıyorum. Bunlar onu ne kadar etkiliyor emin değilim ama en azından yapmak istediği şeyden onu geri tutmuyor olması benim adıma kişisel almama konusunda bir başarı. Bu bölümü yayınladığımda 3 Mart olacak ve 4 Mart onun doğum günü. Ona buradan güzel bir hayat ve yeni bir yaş dilemek istiyorum. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Hepimiz kendi hayatlarımızda bir şeylerin meşguliyetlerine düşsek de sen benim canımsın ve neye ihtiyacın olursa olsun ben buradayım. Ya geçen bölümde de kız kardeşime bir şeyler yollamıştım. Kamera görünce dayımla onunla selam gönderebilirim miyim diyenlere döndüm iyice. Neyse. Bu bölüm son sevgi pıtırcıklığını ara. Malum fazla duygusallık Oğlak Burcu'ma zeval veriyor. Kişisel almama konusuna tekrar dönüyorum. Herkes kendi dünyasında kendi gerçeğini yaşar, kendi gözleriyle görür ve kendi inanç sistemine göre yorumlar. Bu kadar farklı gerçeğin bir arada olduğu bir dünyada tek bir gerçeğin peşine düşüp kendi gerçeğimizi de insanların düşüncelerine, yani gerçeklerine bağlamak yine yönetmeni başkası olan bir hayat yaşamamızla sonuçlanıyor. Peki bu üzerine bok atılınca kayıp gidenlerden nasıl olunur? Vallahi bir formülü olsa da versem hemen kurtulsak, ama yok. Zihnimizde aynı anda birçok ses konuşur. Saniyeler içinde birçok düşünce geçer. Bazen aynı anda farklı düşüncelerin tartışmasını bile dinleriz. İşte hangi sesleri daha çok duyduğumuz ve kulak verdiğimizde neyi kişisel aldığımızı belirliyor biraz. Eğer kafamıza yeterince akıllı değilim gibi bir ses varsa dışarıda bu sesle ilişkilenebilecek her şeyi arar, bulur ve kişisel alırız. İşte belki de kulak verdiğimiz sesleri değiştirmemiz ya da zamanında bize öğretilen bu anlaşmaları bozmamızla başlıyor kişisel alıp almama konusunda. Ve ondan sonra da fark etmeye başlıyoruz. Kişisel aldığımız şeylerin aslında insanların kendi dünyalarındaki kendi gerçekleriyle yaşadığı şeyler olduğu, bizimle bir alakasının olmadığını. Hızımı almışken diğer anlaşmaları da konuşacağım bu bölümde ve bir sonraki anlaşma, yani 3. anlaşma, varsayımda bulunma. Tüm romantik, arkadaşlık, aile ilişkilerini ya sonlandıran ya da devam etmesine sebep olan şey. Bir ara özellikle romantik ilişkilerde pazarlanan sevgi modeli şeydi işte. Ben demeden ne istediğimi anlamalı, ben söyledikten sonra anlamı yok falan. Hatta kişi bir şey istediyse ve karşısındakini de bunu istedikten sonra yaptıysa eğer, ya ay canım benim işte bak beni seviyor ki benim istediğim şeyi mutlu olmam için yaptı değil de ya ben söyledikten sonra ne anlamı var zaten falan denilebiliyordu. Bu düşünce şekli de de bir sonraki aşamayı da ortaya çıkarıyor ve o da insanlar konuşmadan anlaşmaya çalışmaya başlıyorlar ve bu da varsayımda bulunmak zorunda bırakıyor bizi. Çünkü eğer biri bizden o söylemeden onun ne istediğini anlamamızı bekliyorsa biz de birçok varsayımla baş başa kalırız. İşte bugün suratı asık, kesin bir şey yaptım ya. Bak bugün bana sıcak davranmıyor, beni kesin eskisi gibi sevmiyor. Bugün bana gözünün yanıyla baktı, yine diş macununu ortadan mı sıktım acaba? Gibi gibi birçok örnek sıralanabilir. Mikael kitabında diyor ki hayatımızda mutsuzluk ve dramanın çoğu varsaymaktan ve şeyleri kişisel almaktan gelir. Mesela sokakta yürüyorsunuz, bir arkadaşınızı gördünüz, uzaktan el salladınız. Size baktı ve mimik oynamadı. Tüm gün düşündünüz ya bu arkadaşınıza bir yanlış mı yaptım diye. Yetmedi kişisel alıp dediniz ya beni unutmuş kesin hatırlamadı bile. Hatta dereceyi arttırdınız ve konu sizin insanların arkadaş olmayı istemeyeceği biri yaptı. Oysa problem şeydi, arkadaşınız 5 numara miyop. Göz numaralarını çok hatırlamıyorum. Tamamen salladım şu anda ama. Yani sizin siz olduğunuzu bile bilmiyormuş zaten. Yani bir mesaj atıp işte canım iyi misin? Seni gördüm de işte yolda ama beni görmedin sanırım desek. O da zaten işte gözlüğümü unutmuşum. Hiç haberim yok göremedim şu bu der. Biz de kendimizi arkadaş olmaya değmeyen biri yapmaktan kurtarırdık. Ha bir de farz edelim gerçekten bize selam vermek istemediği için görmezlikten geldi. Miyop falan yalan. Bu durumda da neden ilk sorguladığımız şey kendi değerimiz oluyor? Yani yeryüzündeki her canlı bizi sevene kadar mutsuz mu olacağız ya da kendimize sevgimizi buna mı bağlayacağız? İşte biri bize böyle gülümsüyorsa, bakıyorsa falan diyoruz ki işte ay beni beğendi falan diyebiliriz. Ya da tam tersi ya işte acaba bende bir gariplik mi var falan diye de düşünebiliriz. Yani hani tamamen işleri algılayış şeklimiz bile ya da onu kişisel alma şeklimiz bile aynı tavra karşı değişebiliyor. Ha tabii ki biri karşımıza çıkıp ben sana yanıyorum, bitiyorum diyorsa ya da ben seninle arkadaş olmak istemiyorum kardeşim diyorsa tamamdır. O zaman nedir ne değildir biliriz, anlarız ama bunlar olmuyorsa varsaymaya da lüzum yok. Yani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişiz. Ama durum bazen insanlar varsaya varsaya anlaşıra doğru gidiyor. Yanlış varsayımlarda da sonuçlar birazcık tatsız sonuçlanıyor. Onun yerine varsa bizi rahatsız eden ya da cevap istediğimiz sorular soralım, öğrenelim, anlayalım. Yani peki neden sormuyoruz? Aslında kitabın bu dört anlaşması dönüp dolaşıp birbiriyle ilişkileniyor. Çünkü varsayım yapmamız bile bizim bir şeyleri tam bilemememiz ve bu bilgi eksikliğini tamamlama çabamızdan geliyor. Yani sormak yerine varsaymamız ve varsayımlarımıza dayanarak kişisel almamız da bizi en baştaki anlaşmaya götürüyor ve o da bu tarz şeyleri sormanın uygun olmadığını öğrendiğimiz bir kara büyü altında olmamız veya romantik ilişkilerle ilgili işte eğer bizi seviyorsa zaten ne istediğimizi söylemeden bilmeli, bilir sözünün inanç sistemimize yerleşmesinden geliyor. Dolayısıyla da sormak yerine boşlukları varsayımlarımızla doldurmaya başlıyoruz. Ve kitaptaki dördüncü son anlaşmaya geliyorum şimdi. O da yapabildiğinin en iyisini yap. Şimdi yapabildiğimizin en iyisini yapmak ne demek? Bu soruyu mükemmeliyetçinin cevabının en iyi başkalarının yaptığı en iyi olarak baz alıp sonra da oraya ulaşana kadar işkencelerden işkence beğenmek olması bir yana Mikael kitabında bunu şu hikayeyle açıklıyor. Bir gün tüm acılarından, hayattaki yaşadığı zorluklardan kurtulmak isteyen bir adam Budist tapınağına gider ve orada bir usta bulur ve ona sorar. Eğer her gün 4 saat meditasyon yaparsam tüm bu acılarımdan kurtulmak ne kadar zamanımı alır? Ve usta cevap verir. Eğer her gün 4 saat meditasyon yaparsan 10 yıla acılarından kurtulursun. Adam daha iyisini yapabilirim diye düşünüp peki ya der 8 saat yaparsam diye sorar ve usta bu sefer 20 yıla kurtulursun der. Adam da der ki what the fuck, daha fazla meditasyon yapmama rağmen nasıl daha uzun sürebilir? Ve usta cevap verir. Sen hayatının neşesini ve mutluluğunu feda etmek için burada değilsin. Yaşamak, mutlu olmak ve sevmek için buradasın. Eğer yapabildiğinin en iyisi 2 saat meditasyonsa ama sen 7 saat yapmaya çalışıyorsan ortaya çıkan tek şey yorgunluk olacaktır ve hayattan keyif almayacaksın. Yapabileceğinin en iyisini yap ve ne kadar uzun süre meditasyon yaptığının bir önemi olmadığını anlayacak ve yaşayacak, sevecek, mutlu olacaksın demiş. İnsanın elinden gelenin en iyisini yapması daha önce dediğim gibi kolay bir şey olmasa gerek. Yani kendi yapabileceğimizin en iyisinin ne olduğuna karar vermek bile bazen zor olabiliyor. Mesela bir mükemmelliyetçi bu hikayeyi dinledikten sonra iyi de komşunun çocuğu 3 saat meditasyon yapıyorsa benim 2 saat yapmam kabul edilemez. Şey diyormuşum, o kadar podcast yapıp anlatıyorum ama mükemmelliyetçi benim aslında. Gerçi meditasyon konusunda benim en iyi yapma anlayışı uyumadan önce bir 10 dakika nefes alıp vermek. O da uykumu hemen getiriyor diye bir de su sesleri işte falan arka plandaki o sesler hoşuma gidiyor. Kitabı okurken oturup cidden düşündüm. İnsan kendi iyisini, kendi en iyisini nasıl belirler? Bence zaten burada da zorlanıyoruz biz. Yani yeni yıla girerken mesela şey vardır ya, günde 20 saat kitap okuyacağım. Şimdi kaç saat okuyorsun? 0. Yani bazen sanki bu en iyimizde insan her gün 2 sayfa kitap okumayı kendi en iyisi olarak görmek istemiyor belki. Ama aslında mesela o bizim genel kapasitemizi tanımlamıyor. Hayatımızın o şartlar altında yapabileceğimiz en iyisini tanımlıyor. Ve bu da değişen bir şey. Yani bir gün vardır 5 sayfa okuruz. Bir gün vardır 20 sayfa ve bir gün vardır 2 sayfa. Ama her gün için elimizden gelenin en iyisini yapmışızdır. Tabii insan kendini kandırmaya çok yatkın bir canlı da olduğu için 5 sayfa okuyabilecekken 2 sayfa okuyup en iyisini yaptım diyerek kendini de kandırmakta serbest. Ama buradaki en iyi o iyi değil. Ya bir de zaten günün sonunda şeye dönüyor yani. Günde 0 sayfa kitap okumaya dönüyor işte. Hani bir iyi en iyisi belirliyoruz. Sonra bakıyoruz ki onu yapamıyoruz. Sonra diyoruz biz yapamıyoruz. Hepten cayıyoruz. Yani ya hep ya hiç gibi bir şeye dönüyor bu yani. Geçen kardeşimle yaşadım bu diyaloğu. Lise sınavına hazırlanıyor. Bir yandan desteğe ihtiyacı olan şeyleri konuşuyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyorum falan. İlgilendiğim için de özel bir beklentim olduğunu düşündü sanırım. İşte A lisesini kesin kazanmalısın. A olmazsa B kesin olmalı gibi falan. Aslında tek bir beklentim var. O da elinden gelenin en iyisini yapması. Yani A lisesi. yine dedim ona ya sen hani gününe odaklan, elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklan. Çünkü bu sınav sisteminde de hani bir şeye fazla odaklanmak ve hani günün en iyisini yapmaya odaklanmaktan ziyade bu sınavdaki başarıya, puana falan odaklanmak günün sonunda o gün içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmamızın da önüne geçip yorgunluk yaratan bir şey oluyor yani. Hani konu günde 8 saat meditasyon yapıp 20 seneye kurtulmaya dönüyor. Kardeşim gibi sınava girecek olanlara da söyleyeyim hani gününüze odaklanın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Ve bunu yaparken de hani kendinizi kandırmadığınızdan emin olun. Bu kadar. Kitaptan alıntılarla oluşturduğum bu son bölümde 4 anlaşmayı da bitirmiş oldum. Kitap okumak isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. Çünkü her ne kadar bu kitabı tekrar tekrar okusam da yine de tekrar tekrar da okumaya devam edeceğim. Kitabın yazarının da 4. anlaşma sonunda yazdıklarından esinlendiğim şu cümlelerle bu bölümü bitiriyorum. İlk 3 anlaşmayı kendinle yapabilmen elinden gelenin en iyisini yapmana yani 4. anlaşmaya bağlı. Her zaman sözlerinde kusursuz olmanı bekleme kendinden. Sadece elinden gelenin en iyisini yap. Artık kişisel almamam gerektiğini biliyorum diye hiçbir şey kişisel almamayı bekleme kendinden. Elinden gelenin en iyisini yap. Ve bir daha asla varsayımda bulunmaman gerektiğini düşünme. Ve yine elinden gelenin en iyisini yap. Çünkü günlük alışkanlıklarımız, düşünce şeklimiz ve bu zamana kadar yarattığımız inanç sistemimiz çok güçlü. Çünkü onları tekrar tekrar tekrarladık. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Öğrendiğimiz her şey tekrarlar sonucunda öğrenmişizdir. Eylem ve süreklilik değişimi yaratan şeydir. Başta bunları yapabileceğimden emin değildim. Birçok kez düştüm ama kalktım ve devam ettim. Ve yeniden düştüm ve yeniden devam ettim. Kendimi bunun için kötü veya suçlu hissetmedim. Ve her defasında biraz daha kolaylaştı. Yine de en başta çok zordu. O yüzden eğer düşersen suçlu hissetme. Ayağa kalk ve anlaşmayı kendinle yeniden yap. Eğer bugün anlaşmanı bozduysan yarın yeniden başla ve tekrar boz ve tekrar başla. Bugün varsayımda bulunmayacağım diye başla güne ve sonra gün içinde kendini varsayımda bulurken yakalayacaksın. Kendini bunun için suçlu hissetme. Ertesi günü yeniden dene ve sonraki günü yeniden. Göreceksin her gün biraz daha kolaylaşacak. Eylem ve süreklilik değişimi yaratan şeydir. Her gün yapabildiğinin en iyisini yap.